Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25
Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey, Aryon Yayın Evi, 6. baskı, Kasım 1997, İstanbul. Türkçe'ye çeviren Ant Güneş. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mart 2007. Okuyan Güzin Arar. Iris Galey, 1936 İsviçre doğumlu. 9 yaşında ailece İngiltere'ye göç ettiklerinde 4 yıl boyunca babası tarafından seks amacıyla kötüye kullanılıyor. Babasının intiharından sonra İsviçre'ye dönüş. Enstitü, ilk evlilik, psikolojik tedavi, ikinci evlilik, Yeni Zelanda'ya göç, Fingis cemaatiyle tanışma, uzun yıllar süren yazma süreci. Babam öldüğünde ağlamadım, liste başı oluyor. 1990'da Hayat Hikayesi'nin ikinci bölümü yayımlanıyor. Ruh tecavüzcüsü. Iris Galey, dünya çapındaki Incest Survivors hareketine katılıyor. Iris sırrını açıkladığında 14 yaşındaydı. 2 gün sonra babası kendisine vurarak intihar etti. Bir kız enstitüsüne gönderilen Iris bir daha bu konuyu asla açmadı. Ta ki 40 yıl sonra Yeni Zelanda'da televizyonda ensest üzerine bir program görüp kendi hayat hikayesinin trajedisini yazmaya başlayıncaya kadar. Ensest üzerine yazmak hala pek dokunulmamış bir tabudur. Yeni istatistikler ensestin çok daha yaygın olduğunu göstermesine rağmen sadece İsviçre'de yılda 45 bin olay oluyor. Kurbanları o yüz karası utançlarını ve acılarını paylaşmaya cesaret edemiyorlar. Iris Galey hayatını kötü bir kara basan gibi belirleyen ihanete uğramış çocukluğunun tanıklarından yapıyor bizi. Kendisi için ümitsizce dileklerde bulunurken yazısıyla da hem hissetmek hem de hissettirmek istiyor. Burada yeni vatanımızda birçok arkadaşım beni destekledi ve bana yardım etti. Beni dinliyorlar, cesaretlendiriyorlar, müsveddelerimi okuyorlar ve onları düzeltmemde bana yardımcı oluyorlardı. Bana zaman ayırıyor, dikkatlerini yöneltiyorlardı. Bana destek olan, bana inanan İsviçre'deki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anne, seni böyle bir kitabı yazmak kötü bir zevke işaretmiş derken duyar gibiyim. Anne, başka seçeneğim yoktu. Bu kitap kendiliğinden yazıldı çünkü biz neysek tecrübelerimiz sayesinde olduk. Kimliğimi bulmanın tek yolu buydu. Her şeyi unutmanın ve bu arada kırmamanın. Ulaştığı yankı sayesinde kendimi kabul edilmiş hissediyordum. Aslında bu kitap sana, aileme ve kendime verebildiğim en büyük hediyeydi. Dürüst olmak çok acı vermesine rağmen. Ancak şimdi acısı geçti. Onunla birlikte beni uzun süre bırakmayan tüm düşünce ve duygulardı. Ben özgürüm ve sen de olmalısın. Seni seviyorum anne. Olivia. 1. Bayan Dresden, bizim ev işlerine bakan Alman hanım, cenaze töreninden sonra bana bir elma ikram etti. Elma kokusuna tahammül edemiyordum çünkü babam kendini orada çatı katında elmaların kış için depolandığı yerde vurmuştu. Ben 14 yaşındaydım ve o bunu benim yüzümden yapmıştı. Bradford'daki bu evden nefret ediyordum. Orada yaşadığımızdan beri eve dönmekten nefret etmiştim. Mutfağın yanındaki bulaşık odasında bakınıyordum. Bayan Dresden hiddetli bir şekilde bir kaplı yumurta kreması çırpıyor, etli kolları hareketlerini bir ritimle yapıyordu. Bunalımda hep puding yapardı. Sarı kremanın tümünü höpürdettiğimde ve kırmızı tuğlalı yeni ocağa doğru baktığımda oradan sökülmüş olan siyah cilalı Yorkshire şöminesini özlüyordum. Eskilerden tek kalıntı elbise askısıydı. Örtünün altında unutulmuş ıslak çamaşırlar asılıydı. Tiksintiyle babamın kilodunu ve onun yanında asılı duran kahya kadınınkini inceliyordum. Ürperiyordum ve buz gibi bir ter damlası sırtımdan aşağı yuvarlanıyordu. Bu kilotlara artık hiç ihtiyacı olmayacak diye düşünüyordum. Seviniyordum ve pişmanlık duymuyordum. Kendi kendime annemin nerede olduğunu soruyordum. Her akşam babam Trumf Dolomitsi ile rampayı çıktığında korkuyordum. Onu yan pencereden gözetliyordum. Büyük bir titizlikle arabasını inceliyor, mavi boyası üzerinde ufacık lekeleri arıyordu. Sonra da artritli kalçasıyla aksayarak arka kapıdan içeri giriyordum. Bayan Dresden'e bağırdığını ve onu azarladığını duyuyordum. Temizlemek zorunda olduğum ayakkabıları denetlemek istediği için her akşam beni bekletiyordu. Bazen bir ayakkabı ile kafama, bazen de karnıma vuruyordu. Ona pişirmesini öğrettim ama hiçbir zaman gösterdiğim gibi yapmadı. Sen de onun gibi bir man kafasın. Niye birkaç ayakkabı bile sana gösterdiğim gibi temizleyemeyecek kadar aptalsın? Neden benim çocuğum böyle beceriksiz? Niye etrafımdaki bu aptal karı müsveddeleri koleksiyonu ile lanetlendim diyordu. Koridordan hep sesleniyordu. Hatalarından tek sorumlu sensin. Dolayısıyla da disiplini öğrenmen ve uygun şekilde yetiştirilmen lazım. Alnımda şişlikler oluşsa bile hiç kimse onun bu otoritesini tartışmaya yanaşmazdı. Oldukça ilerlemişti. Tanınmış bir İsviçre kimya firmasının müdürü olarak ona çok saygı duyuluyor ve korkuluyordu. Hepimizi aşağılık olduğumuza inandırmıştı. Hep bir oğlu olmasını istemiştir ve bize gösterdiği sabırdan dolayı aslında ona acımamız gerektiğini hissettirmiştir. Ve her gece daha kötü şeyler vardı, çok daha kötüsü. Bunu düşündükçe nefes dahi alamıyordum. Bir yandan parmaklarımı yalayarak krema kabını boşaltıp kirli ayakkabılarımı bir tarafa iterken, bir yandan da bu akşam yok, artık hiçbir akşam yok diye seslice söyleniyordum. Ne söyledin diye soruyordu kahya kadın. Hiçbir şey Bayan Dresden. Düşüncelerim cenaze törenine geri dönüyordu. Ağlamak için epey uğraşmıştım ancak gözyaşlarım gelmek istemiyordu. Hepimiz mezarlıktaki küçük kilisenin önünde duruyorduk. Annem bana lacivert yaz elbisemin üzerindeki kemerimin döndüğünü hatırlatıyordu. Onu okulda da giymiştim ve üniformasız tek kız bendim. Bugün benim için okul tatildi. Hatırlıyorum da arkamda birleştirdiğim ellerimin bana hissettiğimden daha çok üzüntülü hissi ve görünüşü vermesini ne çok ümit etmiştim. Mezar sırasından kurtulmanın sevinciyle küçük kiliseye giriyordum. Altında iskeletler, çürümüş etler. Bir zamanlar diş doktorlarının altın dolgularla donattığı sırıtan dişler. Tüm bu sinirler şimdi ölü. En ön sırada oturuyordum ve Tanrı'nın benim iç yüzümü gördüğünden emindim. Kederlenmektense sadece kötü şeyleri düşünüyordum. Babamın firmasından arkadaşlarını ve adamları fark ediyordum. Benim gördüklerim ağlamıyorlardı. Annem dışında hiç kimse ağlamıyordu. Firmanın çelengi en büyüğüydü. Tümüyle yeşil, beyaz ve altın rengi. Çiçekler kışın arkasından ışığa doğru yol alırken sonunda bir tabutun üzerine serpilmek için sert toprağa delmişlerdi. Şimdi evde bu bulaşık yıkama odasında acaba annemin ve diğerlerinin beklentileri doğrultusunda başka türlü davranmam mı gerekirdi diye soruyordum kendi kendime. Yapamazdım diye düşünüyordum. Yapamazdım çünkü hissettiğim her şey inanılmaz derecede bir rahatlamaydı. Ve bu rahatlama şimdi o kadar büyüktü ki ağlamaya başlıyordum. Puding için teşekkürler diye bağırıp koridor boyunca giderken sandıklığa tekmeler vuruyordum. Kes şunu ve çoraplarını yukarı çek diye bağırıyordu Bayan Dresden. Oturma odasının önünden koşuyordum. Şöminede ateş yanmayışına şaşırmıştım. Her akşam ayakkabı temizleme prosedüründen sonra babam bir testi Guinness birasıyla ateşin karşısında otururdu. Ocak demiri ile kor halindeki kömürü karıştırırdı. Ta ki demir şeffaf bir şekilde parlayıncaya kadar. Ardından da onu koyu sıvının içine batırıyor ve karıştırıyordu. Köpüğün nasıl püskürdüğünü ve taştığını görüyordum. Dudakları bembeyaz oluyordu köpüğü höpürdeterek içerken. Bir defasında kendimi çok cesaretli hissediyordum, ona sormuştum. Babacığım, çünkü onu baba diye çağırma iznim yoktu. Niçin beni diğer babaların sevdiği gibi sevmiyorsun? Öyle şey gibi sevmek değil yani. Alaylı bir bakışla bakıyordu ve yanağındaki kasları kasılıyordu. Dizlerini birbirine vurup bacaklarını gererek elini pantolonun cebine sokuyor ve konuşuyordu. Bak ne kadar büyüyor, oyuncağına bak. Bak nasıl kıpırdıyor, o senin. Senin ona dokunmanı ve tutmanı istiyor. Elinden başka bir şey gelmez. Bak oyuncağım nasıl kıpırdıyor. Öylece orada duruyordum. Bu iğrençlik gittikçe artıyordu her zamanki gibi. O boş şömine ile onun oturmuş olduğu koltuğa gözlerimi dikmiştim ve şimdi başımı çeviriyordum. O zamanlarki hislerim beni aldı yine. Bu acı verici yalnızlık ve değersizlik hissi. İçimdeki her şey şu iğrenç cinsel parça olmaksızın bana sarılacak ve okşayacak birini özlüyordu. Koşmaya devam ediyordum. Aşağıda karanlık merdivende durup yukarıya baktım. Orada yukarıda yapmıştı onu. Yavaşça çatı katına doğru tırmanıyordum. Elma kokusu etrafımı sarıyordu. Tiksindirici. Trabzanın üstünden kollarımı dışarı uzatıp kanat gibi aşağı yukarı hareket ettiriyordum. Ve ben bir kuşum, ben bir kuşum ve uçup gidebilirim. Bir kuş ve bir kız olmak ve uçmak ne kadar güzel diyordum. Neden her yukarı gidişimde bunu söylüyordum? Yukarıda onun yatak odasının kapısına geldiğimde tereddüt ediyordum. O kapıdan ne kadar çok girmek zorunda kalmıştım. Korkarak kapıyı açtım ve tavana gözlerimi dikerek artık her şey yolunda dedim yüksek sesle. O artık ebediyen yok. O artık bana acı veremeyecek. Asla. Bir süre sonra bakışlarımı indirme cesaretini buldum. Gördüğüm şey benim tüylerimi ürpertti. Kendimi iyi hissetmiyordum ve burada kalmak istemiyordum. Ancak oraya bakmak zorundaydım. Mavi beyaz çizgili şiltenin üzerinde kocaman ıslak bir leke vardı. Yıkanmış kırmızımsı leke babamın öldüğünü gösteriyordu. Sanki baskı altındaymışım gibi o eğik tavanlı ve küçük pencereli odada etrafıma bakınmak zorundaydım. Orada tabure, yatak ve gece masası hepsi krom ve siyah mermerdendi. Kırmızı beyaz İsviçre bayrağı dışında o dört çiviyle duvara çakılıydı. O kemikli kel kafalı herif gözümün önüne geliyordu. Bacaklarımı nasıl ayırdığı ve kendini onların arasına nasıl bastırdığı. Daha 9 yaşındaydım bu başladığında. Döndüğümde tokatlarını hissediyordum. Onu görüyordum. Beni daha iyi inceleyebilmek için altın çerçeveli gözlüğünü gece masasının üstünden kavruyordu hızla. Tıpkı kırmızı başlıklı kızdaki kurt nine gibi. Niye ille de şimdi bunu düşünmem gerekiyordu? Bir masal. Nasıl her hırpalayışında beni dikizlemişti, beni yapmaya zorladığı şey sırasında o zayıf kolu nasıl kasılıyordu. Hadi, hadi, hadi aşağı ve yukarı ta ki soluk soluğa kalıp inlemeye başlayana kadar. İğrenç fakat benim için özenle beklenen işaret, zira ardından hemen yatmaya gidebiliyordum. Üzerine toprak attılar. Nihayet gömüldün, güvenli bir sandıkta çivilendin. Artık asla bana acı veremeyeceksin ya da işkence edemeyeceksin. Sonra dönüp son bir kez merdivenden aşağı doğru koşuyordum. Evden çıkıyor ve sokağa koşuyordum. Dünyada sadece bir arkadaşım vardı. Kapısını çalıyordum. Ebot Hanım'ın ayak sesleri geliyordu. Her zamanki gibi çürümeye yüz tutmuş kapısının arasından gözetleyerek soruyordu. Kim o? Benim Olivia. Olivia hayatım. Kapıyı açıyordu ve beni utandıracak derecede inceliyordu. Daha da utandırıcısı selamlaşma merasiminin bir sonraki bölümüydü. Beni kollarıyla kenetliyordu, yavaşça diz çöküyordu, kulağını benim ince bedenime dayıyordu. Aşağı kadar eşlik ediyordu ta ki kemikli dizlerimi dinliyormuş gibi görününceye kadar. Bu bölümden nefret ediyordum ve kendimi huzursuz hissediyordum, kızarıyordum, gülmeyi bastırıyordum ve kendi kendime ne halt yemeye bunu hep yaptığını soruyordum. Sonra sanki gizli bir işaretle Ebot Hanım vakur bir şekilde doğruluyor ve beni oturma odasına götürüyordu. Minnettar bir şekilde sediri örten ayı postunun üzerine çömeliyordum. Elimi sarı cam gözlü kocaman kapanın üzerine koyuyordum. Cenaze töreninden sonra burada şöminenin sıcak ışığında ilk kez rahatlıyordum. Ebot Hanım bana anlatmıştı. Burada dış dünyadan elini ayağını çekmiş bir halde yaşıyormuş. Agorafobisi vardı. Geceler boyunca kitap okuyordu ve gündüzleri uyuyordu ama benim için her zaman vakti vardı. İlk kez bahçede kuşlara yem verirken karşılaşmıştık. Onun sayesinde İngiliz edebiyatının birçok örneğini tanımıştım. Bana okumasına bayılıyordum. Great Expectations'dan okuduğundan içimden gülüyordum. Çünkü orada tarif edilmiş görünen şeyler tıpkı onun bu külüstür evinde gözüme çarpanlar gibiydi. Bizim İsviçreli mükemmelliyetin tam aksine ki ona sürekli homurdanmalar, hiç arasız canından bezdirmeler ve hayal kırıklığıyla ulaşılmıştı. Perdeler yırtılmışlardı, ipleri görünüyordu, duvar kağıtları paçavra gibi ve sararmıştı, şeker kalıntıları yıkanmamış çay fincanlarına yapışıyordu. Bütün bunların benim üzerimde tuhaf bir etkisi vardı. Burası hoşuma gidiyordu. Babam bana buraya gelmeyi yasaklamıştı ancak artık arkadaş olmakta serbesttim. Bunu birdenbire cenaze töreninden sonra burada onunla otururken fark ediyordum. Şimdi anladım ki babamın dayaklarının, zulmünün, alçaltıcı haksızlığının sonu gelmişti. Ebot Hanım'ın merhametli yüzüne, o yıllardır giydiği yıpranmış yosun yeşili önlüğüne, ağarmaya yüz tutmuş iki örgü halinde örülmüş saçlarına bakıyordum. Her şey harikaydı ve bana güven duygusu veriyordu. Gevşemeye başlıyordum ve aniden bu güvenlik hissini burada, bu hayatıma giren yeni insanın yanında duyduğumun, kendi öz ailemde hiç tanımadığımın bilincine varıyordum. Bununla annemi kastediyordum. Ancak bu kıyaslamayı hemen bir kenara ittim. Etrafta her yerde duran kitap yığınlarına, ağır altın çerçeveli yağlı boya tablolara, cam kasalar içindeki doldurulmuş kuşlara, ara sıra elime almama izin verilen deve kuşu yumurtasına bakıyordum. Hemen şimdi diyecekti ki, sana bir fincan kahve, çikolata ve bisküvi getireyim. Ben de ona cevap verecektim. Çikolata deyişin çok hoşuma gidiyor ve o devam edecekti. Ben de senin deyişine. Sonra ikimiz de gülecektik. Ben onun İngiliz şivesinden, o da benim İsviçreli şivemden dolayı. Ondan bana balkon sahnesini veya olmak ya da olmamak sahnesini okumasını rica ediyordum. Ancak sonra ben de kabul ediyordum ki bu beni oyalayacak çözüm değildi. Konuşmam gerekiyordu. Ona güvenmek ve neler olduğunu anlamaya çalışmak zorundaydım. Sizinle konuşmayı çok isterdim fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Anlıyorum. Denizci mavisi elbisen hoşuma gidiyor. Siyahtan çok daha güzel. Bugün onu gömdüler. Ben ağlayamadım. O sadece canım dedi. Sessizlik. Bir süre sonra yüzündeki her kas hareketini gözetleyerek dedim ki kendine vurdu. Onun yüzünde pek kötü bir tepki okumadım. Benim gerginliğim de gittikçe daha fazla çözüldü. Konuşmak zorundaydım. Bunu içimden atmak zorundaydım. Bunu benim yüzümden yaptı. Kendimi taş gibi soğuk hissediyordum. Bana her şeyi anlatabilirsin ancak sadece eğer gerçekten istiyorsan canım. Sadece eğer bunun yardımcı olacağını düşünüyorsan. Ben çok uzun zamandan beri sende bir şeyler olduğunu biliyorum. Sen hep sıkıntılı görünüyordun. Bu konu hakkında konuşmak çok zor ve her şey öyle. Gel gel, her şey geçti. Bir kez içini tam olarak döküp ağlarsan kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ben kekeliyordum. Sanki tüm içimdeki acılar içimden kopup dışarı çıkmak istiyorlar gibi. Diğer bir deyişle, ama annem bunun çok şok edici olduğunu düşünüyor. Bu konu hakkında konuşmamalıymışım. Fakat ben onunla bunu yapmak zorundayken o kadar şok edici değildi, değil mi? Bunu yapmak zorunda olmam. Of, ben sadece iki defa bu konuda konuştum çünkü artık dayanamıyordum. Birincisinde ziyarete gelen o insanlarla ve onlar hemen sonra polise gitmişlerdi ve sonuncusunda da bayan polisle. Şşş canım, al işte mendil. Bir anlayabilseydim tüm bunları niye yaptığını. Anlıyor musunuz Ebot Hanım? O tüm bu korkunç şeyleri benimle yapıyordu ve bunun çok normal olduğunu söylüyordu. Ancak bundan hiç kimseye bahsedilmemeliymiş. Öyle çelişkiler içindeydim ki ve anlayamıyorum. Ve bu konudan artık dayanamadığım için bahsettiğimde o ölüyor, kendini vuruyor. Tüm bunlar benim suçum ve ben cenaze töreninde ağlayamıyorum bile. Onu hiç sevemedim. Acıma... Evet, ona acıyordum. Topalladığı ve hep acı duyduğu için elbette, ama o kadar kötüydü ki asla hiçbir baba, hiçbir aile. O beni kendine çekti, kollarını omuzlarıma dayadı ve ben o zamana kadar hiç bilmediğim bir şekilde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sahip olduğum tek aile bu. Buydu. Bağırıyordum ve belki de bir aileye sahip olmamak en iyisi. Hıçkırıklardan neredeyse nefes alamıyordum. Gel gel canım, gerçekten çok korkunç seninle neler yaptı. Senin bu kadar acı çektiğini, bu kadar çok mutsuz olduğunu bilmiyordum. Doğruca gözlerimin önündeyken ve hiç kimse bunu bilmedi. Beni öyle korkutuyordu ki ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Olivia, siz de her şeyi bilseydiniz benden hoşlanmazdınız. Artık benim arkadaşım olmak istemezdiniz. Bunu biliyorum, biliyorum bunu. Olivia, ben seni hep seveceğim ve senin arkadaşın olacağım. Bu sadece öyle inanılmaz bir şok ki, bunu kimsenin bilmediğini ve sana kimsenin yardım edemediğini düşündükçe. Aman Allah'ım, sana neler yaptı ve bu ne zamandan beri böyle gidiyordu? 4 yıl boyunca. Ah benim zavallım, zavallı çocuğum. Oh, artık bittiğine ne kadar memnunum. Yani demek istediğim, peki annen ne diyordu tüm bunlara? Bilmiyor muydu, fark edemedi mi? Bunu bayan polis de sordu. Annem bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. O da ondan o kadar korkardı ki hepimiz korkuyorduk. Ben soğumuş çayımı içiyordum ve bir bisküvi yiyordum. Bu konu hakkında konuşmak bana intikam almak gibi geliyor. Bu doğru mu? Olivia, eğer sana bakması gereken ve senin esenliğinden sorumlu olan yetişkinler seni bu derece perişanlığa düşürecek bir şey yaptılarsa, yaptığın, yapacağın her şey doğrudur. Tüm bunlardan kurtulmak için şimdi ve gelecekte. Senin de hakların var, bunu bilmen lazım. Benim aklımını almadığı o kadar çok şey var ki. O kadar kızgınım ki çocuk, şu haline bak, bu kadar küçük, zayıf ve soluk, her zaman cılız bir kuş yavrusu gibi görünüyordun. Ailen sana böyle davranmaya nasıl cesaret edebildi? Sen böyle çaresiz ve bu kadar çok onun kaba kuvveti altında. Onun kızgınlığı bana güç veriyor gibi görünüyordu ve şimdi ben tüm her şeyi ruhumdan atmak için konuşmak istiyordum. Böylece başlıyordum. 2. Her şey 4 yıl önce başladı. Sanırım sebebi piyano dersleriyle ilgili konuşmaydı. Biliyor musunuz Ebot Hanım, bir bisikletim olmasını dünyadaki her şeyden daha çok istiyordum. Öyle çok güzel, koyu yeşil parıldayan kromlu. Ata binmek de benim gönlümün arzusu olabilirdi. Ancak babacığım, babamı kastediyorum, buna asla izin vermezdi. Bir sabah kahvaltıda bana bir bisiklete sahip olmayı mı yoksa piyano dersleri almayı mı daha çok istediğimi sordu. Ben çok heyecanlanmıştım ve sevinmiştim. Az daha bir bisiklet demek üzereydim. Annemin bakışlarıyla karşılaştığımda, bu bakışı biliyor musunuz, sadece annelerin sahip olabileceği türden. O Mozart'ı seviyordu ve İsviçre'yi özlüyordu. Sürekli evde müzik çalınmasının kendisine ne kadar iyi geleceğini söylüyordu. Onun o üzgün bakışı bana acı veriyordu ve o anda ben de piyano dersleri diye cevapladım. Daha sonraları hep sadece kendim için bir şeyler talep etmenin kötü olduğunu düşünüyordum. Niçin sadece başkalarının benden beklediği gibi seçtiğimde, yaptığımda, düşündüğümde ve öyle davrandığımda sevimli bir kız oluyordum? Sanki ben hiçbir şey sayılmazdım ve değersizdim. Sanki ben yoktum ve benim de kendime ait fikrim olamazdı. Bir şekilde bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı varmış gibi görünüyordu. Ben sadece neler olduğunu bilmiyordum. Tümüyle çelişkiler içindeydim. Bu kahvaltı konuşmasından sonra her halükarda babam bisikletler ve piyano dersleri konusunda beni yaşamın gerçekleriyle takdis etmenin zamanının geldiğini söylüyordu. Anneme, "Bana bırak İda, o şimdi yeterince büyük," dedi ve beni alıp çalışma odasına götürdü. Kapıyı kapadı ve çiçeklerden, polenlerden, tohumlardan, arılardan bahsetmeye başladı. Kendimi bu ağır koyu renkli deri koltuk üzerinde hiç iyi hissetmiyordum. Çıplak bacaklarımda kendini ıslak ve soğuk hissettiriyordu.